Şimdi muhterem arkadaşlar, temel din mantığı açısından ehli şia ile diğer bütün mezhepler, dikkat ederseniz ehli sünnet demedim, diğer bütün mezhepler arasında ciddi farklılıklar var. Bu farklılıkları kelami farklılıklardan tutun, fıkhi farklılıklara varıncaya kadar, felsefi farklılıklardan tutun, tarih anlayışına varıncaya kadar, varoluş algısına kadar ciddi farklılıklar var. Şimdi bu farklılıkları her bir bireyin teferruatıyla bilmesi mümkün değildir. Ciddi bir uğraş, ciddi bir ilim, ciddi bir çalışma gerektiriyor. Farklılıkları bileceksiniz. Bu da yetmiyor. Farklılıkların dayandığı delilleri bileceksiniz. Şia'nın hüküm çıkarma yöntemlerini bileceksiniz. Sünnilerin hüküm çıkarma yöntemlerini bileceksiniz. İşte mutezilerin, haricilerin hüküm çıkarma yöntemlerini bileceksiniz. Birer birer bu konuda Şia niye böyle demiş, Ebu Hanife niye böyle demiş, İmam Şafii niye böyle demiş. Bu bireylerin gücünü ve takatını aşan bir şeydir. Onun için ben bu dersimde Allah izin verirse temel bir mantık kazandırmaya çalışacağım. Birinci temel farklılık, bir kere ehl-i şia tektir. Diğerlerinin hepsi bir bütündür. Ehl-i şia der ki, din mütemadiyen Allah'a aittir. O dinin icrası da yine Allah'ın insanlar içerisinden seçtiği bir insanın eliyle deruhte edilir. Asla ve kata Allah kendine ait olan dini kullarına terk etmez. Ötekiler de diyorlar ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sellem'in vefatından sonra din işi ümmete terk edilmiştir. Bu teori açısından mutezile de aynıdır. Hariciler de aynıdır. Hatta kaynaklarda Şia grubu olarak geçen Zeydiyeler de aynıdır. Mesela Zeydileri genellikle kitaplar Şia'nın fırkalarından bir fırka olarak sayar. Sebebi de öncülüğünü yapan insanın, Zeyd İbni Ali'nin, Ehl-i Beyt aleyhisselamın evlatlarından birisi oluşudur. Oysa az önceki anlattığımız teori çerçevesinde Zeydilerin temel teorisi de evla birisi varken edna birisinin imameti de caizdir. İmameti evla birisi varken edna birisinde uygun görmesi evla birisinin de evlalığından dolayı söz konusu etmesidir. Yoksa onun Allah tarafından seçilmiş birisi olması değildir. Yani mümkündür ki İmam Cafer aleyhisselam evla biridir. Ama ondan daha edna birisi de imam olabilir. Şimdi İmam Cafer'i eğer Allah'ın seçip atadığı bir imam olarak görseydi, edna birine geçit veremezdi. Demek ki bu teziyle Zeydiye, risaletten sonra, son nübüvvetten sonra ilahi bir seçimle seçilmiş ve atanmış birisinin varlığına ne yapmıyor? Kanaat getirmiyor. Mutezileler usulüddin açısından dört meşhur mezhep diye bildiğimiz mezheplerden ayrılmıştır. Çünkü dört mezhepte edille-i şer'iye dört olarak kabul edilmiştir. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyası, fukaha. Oysa mutezilenin edille-i şer'iyesi kitap, akıl ve sünnet biçimindedir. Aklı şer'i delil olarak kabul etmiştir. Aklı şer'i delil olarak kabul etmesi açısından İsni Aşera Şiası dediğimiz Şia ile paralellik arz etmiştir. Ama aklın disiplini konusunda da ayrı düşmüşlerdir gene. Şimdi dediğim gibi bunları teferruatıyla bilmek her birey için zor bir şeydir. Bu açıdan ben bu konunun teferruatına girmeden takip etmemiz gereken bir takım disiplinlere dikkat çekmek istiyorum. Birinci disiplin, yol başka, yolcu başkadır. Yol çok güzel olabilir. Yolların yolcu tercih etme ve seçme gibi bir şeyi, özelliği yoktur. İnsanlar yol seçerler. Buradan Ankara'ya giderken iki tane güzergah vardır. Birisi eski E5 dediğimiz veya D100 mü diyorlar? D100 karayolu. İkincisi de E6 dediğimiz otoban. İnsanlar seçerler. Ben bugün E5'ten gideceğim der. Öteki yok, ben bugün E6'dan gideceğim der. Yani yol seçemiyor ki falan, sen gel benden git, sen gel benden git diye. Yolun insan seçme şeyi yok, özelliği yok. Yol güzeldir. E6 yani otoban E5'e göre daha geniştir, daha düzenlidir, daha emniyetlidir, daha güvenlidir. O yolu kötü birisi tercih edebilir. E5, E6'ya göre dardır, daha güvenliksizdir. Daha iyi bir insan o yolu seçebilir. Bu mantığı eğer kavrarsak, bireylerin kendilerine ait bildikleri ve aidiyetlerini telaffuz ettikleri ekollerle değerlendirmek halkın yaptığı en büyük yanlışlardan biridir. Bireylerin yapıp ettiklerini esas alarak yolu töhmet altına alıyor. Halkın mantığıdır bu. Bu mantık ilmi bir mantık değildir. İlmi olmayınca da çok ciddi karışıklıklara ve çok ciddi çatışmalara, ayrışmalara, bölünmelere sebebiyet vermektedir. Şimdi biz Şiayız. Otomatikmen bize göre Şia yolu en güzel yoldur. Bu en güzel yoldur dememiz, Şiaların hepsi en güzel insandır. Neticesini ne yapmaz? Çıkarmaz. Bu en güzel yoldan giden çok kötü insanlar olabilir. Allah hepsini ıslah etsin. Ya bu dediğim şey bizim için de geçerlidir. Biz ki bugün kalkmışız, Şiayız diyoruz. Yapıp ettiklerimizle halkın bu mantığını bile bile eğer yanlış hareket edersek, mektebimizin töhmet altına alınmasına kendi amellerimizle ne yapmış oluruz? Vesile olmuş oluruz. Bu da ayrı bir vebaldir. Öteki yol bize göre yanlış bir yoldur. Ama öteki yolu tercih eden çok güzel bir insan olabilir. Amelleri benden güzel birisi olabilir. O insanın güzelliği o mektebin güzelliği anlamına gelmez. Ama halkın yargısı açısından, az önceki halkın yargı biçimini esas alırsak, o güzel insan yapıp ettikleriyle yanlış olan, bize göre yanlış olan mektebinin güzel bir vitrini olmuş olur. Halk nezdinde o mektebin neşvü nema bulmasına, halk nezdinde o mektebin cazibiyet kazanmasına vesile olur. Halkın az önceki anlattığımız o yanlış tutumundan dolayı. İkinci tahlil, kötü yolda giderken bir insan kaza yaparsa evvel emirde yol suçlanıyor. Hatırlarsanız bugün televizyonlarda da artık konuşuluyor. Deniliyor ki eskiden yollar kötüydü, kazalarda yüzde bilmem kaç oranıyla sebep yoldan biliniyordu. Ama bugün yolları iyileştirdik. İşte duble yollar yaptık, otobanlar yaptık. Kazada çok ciddi bir gerileme yok. Bu iyi yollardaki kazalarda ise oran değişiyor. Kazanın sebebiyeti yüksek oranda şeye veriliyor, sürücüye veriliyor. Burayı iyi kavradıysak, iyi yol dediğimiz ve bizim tercih ettiğimiz Şia ekolünde, Ehl-i Beyt ekolünde olup da bir insan bir yanlış ve bir kötülük yaptığı zaman biz o yanlışı ve kötülüğü o bireyin bireysel tutumuna göndermek zorundayız. Çünkü yolda bir problem yok. Ama aynı hatayı öteki kötü yolda yapan bir arkadaş olunca bu mantık çerçevesinde hata şeyden bilinebilir. Yoldan bilinebilir. Şimdi bu zaviyeden baktığımız zaman ehli sünnet kardeşlerin ümmetin bütünlüğünü zedeleyecek biçimdeki tutum ve davranışlarında mektebin etkisi çok yüksektir. Yolun etkisi çok yüksektir. Ehl-i Beyt mektebindeki insanların ümmetin birliğine dönük olumsuz yapıp ettiklerinde ise suç bireyseldir. Çünkü mektep ümmet bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir olguya geçit vermiyor. Ehl-i Beyt mektebi ben Müslümanım diyen herkesi Müslüman bilmiş. Kanını, canını, ırzını, malını haram bilmiştir. Bütün renkleriyle. Kendisine saldırılmadığı müddetçe, kendisinin canı tehlikeye girmediği müddetçe, kendisinin canını müdafaa etmek zorunluluğu olmadığı müddetçe ben Müslümanım diyen bir kimseye el kaldırması caiz görülmemiştir Ehl-i Beyt mektebinde. Ama diğer mektepte kendileri ehli necat olarak telaffuz edilmiş, kendilerinin dışındaki kalanların hepsinin ehli dalalet, ehli bid'at olarak telakki etmiş ve onların canlarını, ırzlarını, mallarını helal bilmiştir. Burası iyi anlaşıldı mı? Şimdi bu temeli bilirsek eğer, falan yerde Şia falan yapmış. Doğrudur, yapabilir. İnsan bu. İnsan hata yapar. Falan yerde falan Sünni şöyle yapmış. Orada da doğrudur. İnsandır, yapar. Fakat yolda da problem olunca insan bireyselliğiyle tek başına kalamayabiliyor. Mümkündür ki bir Sünni kardeş, bir Şia kardeşi dövdüğü zaman, haklarına, hukukuna riayetsizlik ettiği zaman, kabalık ettiği zaman, bu insan kötü bir insandır diyebilmenizin yanında mümkündür, bu adam yapabilir çünkü üzerinde durduğu, hak bildiği din buna geçit veriyor da var. Yolu da ondan ne yapamıyorsunuz? O kusurdan yolu dışlayamıyorsunuz. Bir Şii bir kötülük yaptığı zaman onun o kötülüğünü tecviz edecek, onun kaynaklarında herhangi bir şey bulamadığınız zaman otomatikmen o suç bireyselleşir. Bireylerin ise önünü almanız mümkün değildir. Yani az önce dediğim gibi yolun birey seçme şeyi yok. Yani Şia mektebi falan insan bana gelsin, filan insan bana gelmesin, ben bu insanı kabul etmiyorum gibi bir özelliği yok. Böyle bir tabiyet yok. Tarihten beri, yani düşünün ki Allah Resulü'nün vefatından sonraki ümmet içerisinde çıkan olaylardan irdelemeye başlayın. Tarihteki Ehl-i Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki bütün savaşlara bak. Savaş hep o taraftan başlatılmıştır. Hatta ben çok etkilenmişimdir. Cemel Savaşı. Cemel Savaşı'nı kimin başlattığını hepimiz biliyoruz. Talha, Zübeyir ve müminlerin annesi, hepimizin annesi, Hazreti Ayşe validemiz. Anamız, ümmetin annesi. Peygamber Efendimiz'in eşi. Onunla yatağını paylaşmış insan. Kalkmış, ordu toplamış. Binlerce insan, binlerce sahabeden oluşan bir ordu toplamış. Meşru halifeye karşı çıkmış. Bu meşru halife savaşın olmaması, savaş ateşinin tutuşmaması için yanlış hatırlamıyorsam tam 2 ay karşıya elçi gönderiyor. Karşıdaki insanların saygı göstereceği, karşıdaki insanlar nezdinde itibarlı olacağını zannettiği elçiler gönderiyor. Yapmayın, etmeyin. Müslümanların kanı akmasın. Yok, karşı taraf dinlemiyor. Kilitlenmiş. Savaşacaklar. Ve ta ki savaş meydanı, savaş vaziyeti alınıyor. Karşı taraf ilk hamleyi yapmadan, bu taraf savaşa başlamıyor. Burası önemli olduğu gibi sonuç açısından da gene önemli. Sonuçta meşru halife galip geldi mi? Galip geldi. Şimdi Müslümanlar bir grupla savaştıkları zaman ne yaparlar? Karşı tarafın mallarını ganimet olarak alırlar mı? Alırlar. Bu Allah'ın tanıdığı bir hak mı? Evet. Karşı taraftan ele geçirdikleri esirleri köleleştirirler mi? Köleleştirirler. Bu da bir hak. Erkeklerini köleleştirirler. Kadınlarını cariye olarak alırlar. Meşru halife galip. Meşru halifenin askerleri geliyor, diyorlar ki ganimet. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki şok edici, karşı tarafı şok edici bir cevap veriyor. Ayşe validemize hanginiz cari olarak istersiniz? Korkunç bir cevap. Siz ne diyorsunuz diyor. Bunlardan diyor ganimet alınmaz. Bunların esirleri köleleştirilemez. Bunların esirlerinin dişileri cariye olarak alınamaz. Bunlar ben Müslümanım diyen ve İslam'da hataya düşen insanlardır. Bunlar kafir değiller ki. Bunlar müşrik değiller ki. Ben onun malına ganimet olarak el koyayım. Zaten İmam Ali'nin bu sorusu karşısında karşı taraf olduğu gibi susuyor, sükut ediyor ve çekip gidiyor. Ve İmam Ali Aleyhisselam Ayşe validemize ümmetin annesidir. Dolayısıyla Ayşe Ali Aleyhisselam'ın da annesidir. Bir annenin layık olduğu hürmetle onu geriye Medine'ye gönderttiriyor. Hatta Ayşe validemizin kendi dilinden rivayet edilir. Yolda giderken homurdanırmış. Beni bu kadar erkek askerin içerisinde tek başıma şeye gönderdi. Muhafız askerler veriyor. Alın Ayşe validemizi götürün Medine'ye diye. Ayşe validemiz yol boyu homurdanıyor. Beni bu kadar erkek içerisinde tek başıma yolladı diye. Muhafızlar Ayşe validemizi evine getiriyorlar. Ve evde tebdili kıyafet yapıyorlar. Kıyafetlerini çıkartıp normal kıyafetlerine giriyor. Hepsi şeymiş. Hanım cengaverler, hanım silahşörler. Hanımlara erkek kıyafeti giydiriyor. Ve Ayşe validemizi şeye götürtürüyor. Annenin layık olduğu hürmetle karşı tarafın komutanı, 20 bin miydi rivayetleri tam hatırlamıyorum, 20 bin tane sahabenin kanının akmasına vesile olmuş bir insanı hürmetle evine geri çeviriyor. Şimdi ta buradan şu açığa çıkıyor ki Ehl-i Beyt Mektebi kendisinin kanına kastetmiş bile olsa ben Müslümanım diyenin İslam'ına hükmediyor. Asla onun kanını, malını, ırzını helal bilmiyor. Ama diğer taraf böyle yapmıyor. Diğer taraf ehli şiayı ehli bid'at olarak biliyor. Rafizi olarak biliyor. Ehli dalalet olarak biliyor. Hatta birçoğu kafir olarak biliyor ki İmam Gazali'den gelecek evrakta göreceksiniz kaynaklarıyla. İmam Gazali diyor ki şialar kafirdir çünkü bize kafir diyorlar. Delili de bu. Bir, şialar size kafir demedi. Eğer delilin buysa, o delil zaten bir kere çürük. Çürük delil üzerine ikame edilen netice ne olur? O da çürük olur. Şialar size hiçbir zaman kafir demedi. Buradan tutturamayacaklarına hükmedince sahabeye diyor şia tuttular diyor. Hakaret ettiler. Sahabeye hakaret eden kafir olur. Burayı irdelemek lazım. Öncelikle sahabe olgusu. Yani buraları çok iyi anlarsak Sünni kardeşlerle aramızdaki bu tarihten beri zalimlerin ördüğü duvarları yıkabiliriz. Biz Sünni kardeşlerimizin hepsini bu tarihteki zalimler tarafından sakat bırakılmış sakat kardeşlerimiz olarak biliyoruz. Şefkatle ve merhametle ellerinden tutmak istiyoruz. Sünni kardeşler peygamber sevgisinden dolayı sahabeyi sevdiler. Peygamber sevgisinden dolayı sahabeyi sevince sahabeye laf atan bir insanı da peygamber sevgisinden dolayı reddettiler, sevmediler. Fıtri refleks olarak bu doğru bir şeydir. Sünni kardeşlerin yaptığı doğru bir şeydir. Sünni kardeşlerin psikolojisini anlamanız için buraları irdeliyorum. Şialara dönelim. Şialar da peygamber sevgisiyle Peygamber Efendimiz'i üzen insanlara muhalefet ettiler. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i üzen insanları sevip koruyanlardan beri durmak zorunda kaldılar. Fıtri refleks açısından burası da doğru. Öyleyse doğru olmayan ne? Doğru olmayan ilmi bir yanlışlık var. Bir taraf ilmi bir yanlışlığa düşüyor. O ilmi yanlışlığı biraz irdeleyecek olursak. Sünni kaynaklarda sahabenin tanımı şudur. Müslüman olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ı görmüş. Onunla bir müddet yaşamış. Bu müddeti tasniflere tabi tutuyorlar. Yani bir yıl, iki yıl falan filan. Bunun bir önemi yok. O teferruata girmiyorum. Ana tanım şudur. Müslüman olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ı görmüş insana sahabe diyor. Ve bu sahabeyi de Tevbe suresi ayet 100 çerçevesinde Tevbe suresi ayet 100 o ensar ve muhaciz var ya ve onları takip edenler var ya Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razıdır. Bu radıyallahu anhum ve radu an oradan geliyor. Hani sahabenin adı geçtiği zaman Sünni kardeşler radıyallahu anhum ve radu an derler ya o bu ayetten geliyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Şimdi bu çerçeveden baktığınız zaman doğru. Şimdi Sünni kardeşlerin yanlışa düştüğü nokta şurası. 101. ayette Allah-u Teala der ki o Bedevilerden ve o Medinelilerden münafıklara gelince onlar nifakta ısrar etmektedirler. Allah onlara iki kere azap edecek. Şia, İslam ümmetini iki kategoride değerlendiriyor. Birisi mümin, müslim olanlar, birisi de münafık olanlar. Sahabeyi de böyle değerlendiriyor. Sahabenin içerisinde mümin ve müslim sahabeler vardı. Hepsine Allah rahmet etsin. Hepsi başımızın tacıdır. Onlara laf atanın alnını karışlar Şia. Fakat Resulullah Aleyhisselam'ın mescidinde bulunmuş, Müslüman görünmüş ama iman etmemiş, aslında müşrik, aslında kafir olan nice insanlar var. Kendi kaynaklarında da geçer ki Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında saf tutan cemaatin yarısından çoğu münafıktı. Kendi kaynakları söyler bunu. Kur'an-ı Kerim'e bakınca Kur'an-ı Kerim müşriklerden çok, kafirlerden çok münafıklardan bahseder ve müminleri onlara karşı teyakkuza çağırır. İlk sureden itibaren başlar. İlk sure, Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in ikinci sayfasından itibaren başlar. Ve mustakil münafıklardan bahseden bir sure vardır. Hangi suredir o, bileniniz var mı? Münafıkun. Münafıkun'un kelime anlamını biliyor musunuz? Münafık, bir tane münafık demektir. Münafıkun, münafıklar, çoğul ifadedir. Münafıklar. Şimdi süsünlü kaynaklarda bir tane münafıktan bahsederler. Abdullah İbni Selül. Münafıklarla ilgili bir şey olduğu zaman adam Şamar olanıdır. Götürür Abdullah İbni Selül'e vururlar. Ya yok, hayır. Hatta İbni Teymiye'nin El-Mültaka kitabında okumuşumdur. Rıdvan beyatinden bahsederken der ki, işte sahabe Resulullah Aleyhisselam'a beyat ederken falan münafık da devenin gölgesinde gölgeleniyordu. Ta Rıdvan beyati döneminden itibaren şey var. Münafıklar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ısrarla ve yoğunlukla dikkat çektiği ve teyakkuza davet ettiği münafıkları biraz irdelememiz lazım. Allah-u Teala 3-5 kuruşluk çıkar için Müslüman görünen münafıkları bu kadar konu etmeye değer bulmaması gerekir. Eğer müşriklerden ve münafıklardan daha çok Kur'an-ı Kerim'de yer veriyorsa Allah-u Teala bu tip insanlara, bu tip insanların İslam toplumunu fesada verebilecek potansiyelde, hem sayısal potansiyelde hem keyfiyet açısından bir potansiyele sahip olmuş olmaları gerekiyor. Ki Allah-u Teala bu kadar titiz davranıyor. Ve Allah Resulü daha sonra İmam Ali'ye ne diyor bir gün? Ey Ali, ben şirkle savaştım, sen nifakla savaşacaksın. Yani münafıklar 3-5 kuruş çıkar için gelmiş Müslüman olmuş çapulcu, ayak takımı insanlar değiller. Toplumda etkin, toplumda saygın, hatta toplum mühendisliği kapasitesine sahip, öngörüş sahibi, ileri görüş sahibi insan tipleri olması gerekiyor ki Allah-u Teala bu kadar ayetlerinde bahsetsin ve Müslümanlara desin ki bunlara karşı dikkatli olun. Şimdi bu zaviyeden baktığınız zaman Şia'nın sahabe tanımında şu vardır. Mümin olduğu halde Allah Resulü'nü gören insan. Mümin olduğu ve mümin olarak öldüğü halde Allah Resulü. Mümin tanımı münafığı dışlar. Ama Müslim tanımı münafığı dışlamaz. Müslüman her ne şekilde olursa olsun, ben Müslüman diyenin İslam'ını kabul eder. İster münafık olsun, ister mümin olsun. Müslim ifadesi münafığı dışlamaz. Herhalde onun için olsa gerek ki Allah-u Teala Hucurat suresinde innemel mu'minune ihvetun buyurmuştur. Allah-u Teala şunu söyleyemez miydi? İnnemel muslimune ihvetun. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in belagatına da ters düşmez. Mantığına da ters düşmez bu açıdan bakarsanız. İnnemel muslimune ihvetun. Bütün Müslümanlar kardeştir. Yok, Allah-u Teala öyle demiyor. Diğer ayetlerde فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminler üzerine sekine indirdi. O müminlerin içerisinde münafığı da vardı, şuyu da vardı, buyu da var. Onu dışlıyor bu ifade. Onlara sekine olmaz. Onlara sekine inmez. Sekine mümine iner. Mesela فَاَنْزَلَ sekinetehu عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ demiyor Allah-u Teala. Müminine, müminlere sekine indirir. Müminler kardeştir. Dolayısıyla Şia diyor ki, mümin olduğu halde Allah Resulünü görmüş, ona itaat etmiş, onun gönlünü hoş tutmuş insanlara biz sahabe diyoruz ve onlar bizim baş tacımızdır. Onlara laf atanın alnını karışlarız. Onlara laf attırmazlar. Onlara söz söylemezler. Üçüncüsü, diğer sahabe diye binilen ve Şia'nın diline doladığı insanların soyut olarak sırf isimlerinden dolayı bir muhalefet de yoktur. Şia birisine muhalefet ediyorsa, ister bu adı sahabe olsun, ister başkası olsun, yapıp ettikleriyle muhalefet ediyor. Yapıp ettikleriyle ya ondan hoşnutluğunu ifade ediyor, ya da ondan hoşnutsuzluğunu ifade ediyor. Burada bir garaz yoktur. Burada bir taassup yoktur. Bu da Kur'an'ın temel metodolojilerinden biridir. Allah-u Teala der ki, o gün Allah sizin sıfatlarınıza bakmaz. Allah sizin amellerinize bakar. Mesela Şia'nın tanımına uygundur. Birisi mümin olarak Resulullah'ı görmüştür. Resulullah'la beraber yaşamıştır. Ama Resulullah'tan sonra yapıp ettikleriyle müminlik vasfını kaybetmiştir. Müminlik sıfatını kaybetmiştir. Kötü ameller işlemiştir. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan hakkında ne diyor? Amelun gayru salih. O güzel olmayan iş yaptı. Güzel olmayan amelde bulundu. O senin ailenden değildir. Peygamberin dizinin dibinde büyümüş Kenan. Ve peygamber, babası peygamber Nuh Aleyhisselam, ey Allah'ım diyor, benim ailemden değil miydi? Burada normal, doğal bir tepki var. Çünkü Allah-u Teala vaat etmiş, demiş ki biz seni ve inananları ve aileni kurtaracağız. Oğlu boğuluyor. Allah'ım diyor, sen vaadinde kufretmezsin. Bu benim oğlumdu, ailemdendi. Yok diyor, o senin oğlun değildi. Yani kan bağındansa Allah burada şeyi öne çekiyor. Kan bağı açısından oğluydu. Ama amelun gayru salih diyerek senin ailende değildi diyor. Amelle aile arasında, amelle peygamberin ailesi arasında Allah ilişki kuruyor. Amellere bakacaksınız. Mümkündür ki bir sahabe hem de mümin olarak, hem de mümin olarak Resulullah'ın yanında yaşamıştır, Resulullah'ı görmüştür, o şerefe nail olmuştur. Amelleri güzeldir, amelleri temizdir, amelleri salihtir. Ama Peygamber Efendimiz'den sonra, vefatından sonra amelleriyle kınanmayı hak etmiştir. Eğer peygamber döneminde yaşamışlık ebedi bir beraat olursa, insan ne ederse etsin, ebediyen o insanın beraati eline verilmişse, bu ilahi adalete ters düşer. O zaman ben derim ki, ey Allah, benim 20. yüzyılda dünyaya gelmekte suçum neydi? Benden daha kötü işler yapan birisi peygamber döneminde yaşadığı için beraat alacak. Ben 20. yüzyılda yaşadığım için ve ondan daha güzel amelde bulunmama rağmen beraat sahibi olamayacağım. Bu ilahi adalete sığmaz. Bunlar çok ciddi ilmi yanlışlıklardır. Sünni kardeşler olaya duygusal yaklaşıyorlar. Ve o duygusallık açısından baktığınız zaman adamlar çok haklılar. Siz falana niye laf atıyorsunuz diyor. Ya ben falana laf atmıyorum. Ben falanın yapıp ettiğini söylüyorum. Ta sözün başında da ifade ettiğim gibi, yol başka, yolcu başkadır. Bir yolcunun yapıp ettiklerinden dolayı siz yolu suçlayamazsınız. Biz ne yolu suçluyoruz, ne şunu suçluyoruz, ne bunu suçluyoruz. Biz bireyin yaptığını söylüyoruz. Diyoruz ki, bu birey şunu yaptı. Ve bu yaptığı şey İslam'a göre yanlıştır. Peygamber Efendimiz'in şu hadisine göre yanlıştır. Şu ayet-i kerimeye göre yanlıştır. Biz bunu söylüyoruz. Şimdi dolayısıyla tarihten beri bu iki ayrı mezhep arasındaki olguyu belki siyasi otoriteler istismar etmeselerdi, siyasi otoriteler bunu kullanmasalardı, bu iki Müslüman oturup kendi arasında bu işi halledebilirdi. Nitekim son 20 yıldaki gelişme bunu bize ispat ediyor. Son 20 yıldaki gelişme, yani Allah rahmet eylesin, İmam Hümeyni'nin devrimiyle birlikte Şia duyulmaya, tartışılmaya, okunmaya, araştırılmaya başlandığından bu yana Şiaları ehli bid'at ve ehli dalalet bilen nice sünni kardeş bu düşüncesinden ne yapmıştır? Vazgeçmiştir. Ben Şia olanlarını kastetmiyorum. Yani sünniyken Şia olanlarını kastetmiyorum. Şu anda elan sünnidir. Ama okumuştur, araştırmıştır. Şia mezhebini en azından 4+1 kabul etme düzeyine gelmiştir. Doğru mu? Böyle arkadaşlarınız yok mu çevrenizde? Adam sünnidir. Sünni olarak amel ediyor. Din sistematiği açısından peygamberden sonra ilahi bir emanetçinin olmadığına kanidir. Ama İmam Hümeyni'yi seviyor. Seyyid-i Hameneyi seviyor. Hasan Nasrullah'ı seviyor. Şialar da benim kardeşimdir diyor mu? Diyor. Niye? Okudular, konuştular, tanıştılar, biliştiler. Dirsek dirseğe geldiler. Omuz omuza namaz kıldılar. Hacca gittiler. Kabe'de Şia kardeşlerini gördüler. Şimdi tarihte de hacca giden bunu görüyordu. Fakat öylesine siyasi otorite bunu istismar ediyordu ki izahı kabil değil. Dolayısıyla sünni kardeşlerle bizim aramızdaki gerilimde ilmi yanlışlıkların yanı sıra siyasi otoritelerin istismarı daha etkin rol oynamıştır. Eğer bu siyasi iktidarların, zalimlerin içimizdeki hakimiyetini ve ellerini kırmaya muktedir olursak ilmi açıdan aramızdaki farklılıkları çok daha kısa zamanda halledebileceğimiz kanaatindeyim. Çünkü bu İslam'ın bir bereketidir. İslam bereketini o bereket şemsiyesinin altına girmeye müstahak olmuş hiç kimseden esirgemez. Allah bu günleri bize tez eylesin inşallah.
Amen.
Yani bugün artık mızrak çuvala sığmaz duruma geldi. Kardavi Sünnilerin önde gelen bir alimidir. Mısır'da halk ayaklanması oldu. Adam kalktı halkı desteklediğini söyledi. Tunus'ta halk ayaklanması oldu. Adam kalktı halk ayaklanmasını destekledi. Bahreyn'de halk ayaklanması oldu. Bahreyn'de fitne vardı. Bu neyle izah edeceğiz? Niye Mısır halka ayaklanır güzel yapar? Tunus halka ayaklanır güzel yapar da Bahreyn halka ayaklanınca fitne olur? Acaba Bahreyn kralı Mısır kralından daha mı adildi, daha mı müttakiydi? Tunus emirinden daha mı adildi, daha mı müttakiydi ki bu bizim alimimiz Mısır firavununa karşı ayaklanan Mısır halkını desteklemenin İslami zaruretine inandı. Tunus firavununa karşı ayaklanan Müslüman halkın desteklenmesinin zaruretine hükmetti. Ama Bahreyn kralı adil, müttaki, zahid, fazıl, alim bir idareciydi. Ona karşı ayaklanan halkın fitnesine hükmetmek zorunda kaldı. Yok. Bahreyn halkının %70'i Şii. Şia halka ayaklanacak fitne oluyor. Şimdi burayı da şunun için aktardım. Rahmetli İmam Hümeyni imamet konusunda bu ehli sünnet ve ehli şianın ayrıştığı temel noktaya işaret ederek diyor ki imamet noktasında ümmet mazurdur. Ama alimler ve müçtehitler mazur değillerdir. Alimler ve müçtehitler mazur değillerdir. Ama diyor halk mazurdur. Daha etkileyici bir şey söyleyeyim. Şu anda rehberimiz olan Seyyid-i Hameney, Allah ömrünü uzun eylesin, Allah onu muvaffak eylesin. Nehcül Belaga'dan Dersler adlı bir kitabı yayınlandı Türkiye'de, Türkçe'ye tercüme edildi. Orada okumuşum. Diyor ki, Şamlıların Muaviye'nin safında Ali'ye karşı savaşmalarından dolayı Şamlıları kınayamayız. Şamlılar çok mert insanlardı, çok kadir şinas insanlardı. İslam'ı kendilerine Muaviye getirmişti. Kendilerine İslam'ı getiren Muaviye'yi savaş meydanında müdafaa etmeleri kadar doğal hiçbir şey yoktur. Ya bir Şii bunu söylüyorsa Allah'tan korkup oturup düşünmek lazım değil mi? Bu Şii'nin derdi Fenerbahçe, Galatasaray derdi değil. Takım derdi değil. Mezhep derdi değil. İlim derdi var tarihte bu yana olduğu gibi. Adam ilmen öylesine bir nazik inceleme yapıyor ki Şamlılara İslam hüküm götürmüş. Ta ikinci halife Hazreti Ömer döneminde Muaviye şeye vali. Şam'a vali. Yani Şamlılar İslam'ı şeyle tanıdılar. Muaviye ile tanıdılar. Bir gün duydular ki Ali diye birisi varmış. Muaviye'ye karşı savaş ilan etti. Yine Şamlı nereye gidecek diyor Seyyid-i Hameney'in cümlelerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Mantığından yola çıkarak. Gitti diyor şey. Eğer orada tepki verilecekse Muaviye'ye verilsin diyor. Amr İbni As'a verilsin. Bilene verilsin. İmam Hümeyni'nin o şeyinden yola çıkarak. Alimler, müştehitler mazur değillerdir. Ama halk mazurdur. Düşünebiliyor musunuz? Uğruna canını feda edeceği imamına karşı kılıç sallayan Şam ahalisini Muaviye'den ayırıyor. İkisini aynı kefeye koymuyor. Bu nezaket, nezahet, Bu ilim, bu irfan sünni alimlerde de olsaydı, tarihten beri akan o kanlar akar mıydı ve bugün böyle bir riskle yüz yüze gelir miydik? Şiaların devlet başkanıdır şu anda. Yani güç dersen var elinde, iktidar dersen var elinde. Dünya istikbarını dize getirmiş, gücünü ispat etmiş. Öyle mi değil mi? 8 sene bütün bir dünyayla savaşmadılar mı bu insanlar? Şu anda böyle bir gücün başında oturduğu halde bunları söylüyor bu insan. Buna diyemezsiniz ki bu takiye yapıyor. Artık senin şeyine ihtiyacı yok ki adamın. Stratejik olarak senin desteğine mesleğine de ihtiyacı yok. Zaten gördüğü yok öyle bir destek. Yıllardır kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Yıllardır kendi güçleriyle ayakta durmaya çalışıyorlar. Etraftaki bütün sünni halklarla bu idare arasında o sünni halkların başında bulunan zalim idareler var. Belki zalim idareler olmasaydı o sünni halk 20 yıldır bugünkünden daha büyük destek şeye verebilirlerdi. Bunlara verebilirlerdi. Yok, idareler var. Bu idarelere rağmen o idarelerle bu halkı ayrı tutmuşlardır. Zalimlere lanet okuyorlar. Zalimlere tepki veriyorlar. Verdiği zalimin aidiyeti, tepki verdiği zalimin aidiyeti sünni ise feryadı figan kopuyor, şialar sünnilere lanet okudu. Ya arkadaşlar, mazlum derin Taksim'de bir ara bir konferansı vardı. O konferansa dinleyici olarak gittim. Irak konusu üzerine. Saddam Hüseyin mazlum duruma düşürüldü konferansta. Sünni ya. Söz aldım, çıktım kürsüye. Ya dedim, Allah'tan korkun. Saddam Hüseyin'e sünni demeniz sünniliğe hakarettir ya. En azından kendi mezhebinize saygı gösterin. Saddam Hüseyin nasıl sünni olur? Süleyman Demirel nasıl sünni olur? Ecevit nasıl sünni olur? Yani insan en azından kendi mezhebine saygı gösterir. Şimdi Irak'ta Saddam Hüseyin devrilmiş, Saddam Hüseyin'in Tudeh üyeleri olmuş direnişçi. Kalkmışlar gitmişler, Şiaları taramışlar. Şialar kendi nefislerini müdafaa etmek için onlara tepki verilmiş, iki tane onlardan öldürmüşse Şialar Sünnileri katletmiş olmuşlar. Amerikalılarla el ele vermişler, Sünnileri katletmişler. Ya Saddam'ın Bağız Partisi ne zaman Sünniydi ki? Bu Bağız Partisi'nin şimdiki gerillaları şey oluyor, Sünni direnişçi oluyor. Veyahut da bir Şii'nin birini tepesi atmış, halktan, Şii halktan birini tepesi atmış. Vakti zamanında kendilerine zulmetmiş, işkence etmiş bir Bağızçıyı gitmiş öldürmüş. Az önce dedik ya, yol güzel olabilir, yolcu kötü olabilir. Kötü bir yolcudur. Müştehidini dinlemedi, otoritesini dinlemedi. Kalktı bireysel bir karar verdi. Gitti Bağız Partisi'nden bir elemanı öldürdü. Yanlış yaptı. Aliminden habersiz iş yaptığı için. Çünkü Şia'nın metodolojisi var. Müştehidin izni olmadan siz herhangi birinin kanını alamazsınız. Müştehidin izine tabisiniz. Mesela şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Saddam devrildiği zaman yoğun bir yağmalama yapıldı. Halk kalktı, bankaları, şuraları, buraları yağmaladı, mağazaları. Ayetullah Sistani, Allah hayırlı ömürler versin, kalktı dedi ki, aldığınız her şey haramdır. Aldığınız her şeyi götürün, geri bırakın. Bütün Şia bölgelerde, bütün Şia halklar yağmaladıkları bütün malları bir kaleme varınca kadar götürüp geri verdi. Böyle bir disiplin, böyle bir düzen, bu neyin bereketidir? Bu dinin salih stratejisinin bir bereketidir. O salih stratejiye riayet etmediğiniz zaman bu berekete ulaşamazsınız. Hiçbir sünni halk götürüp geri bırakmadı şeyini. Sünnilerin de alimleri vardı. Yok. Şimdi dolayısıyla mektebi şeyleri temel anlamında kavrarsak, işte falan Şii falana filan demiş, filan Şii bilmem ne, mesela Şiaların Sünnilere hakaret ettiğini, işte Sünnilerin kanını helal bildiğini, Sünnileri kafir bildiğini söyler dururlar sağda solda. Bize bir tane kaynak getirsinler. Şiaların tarihte nam bulmuş alimlerinden, mesela ben İmam Gazali'den örnek getiriyorum değil mi? Böyle İmam Gazali'ye denk bir Şii alimin bir kitabından bize getirir gösterirlerse susacağız. Sünnilerin kafir olduğu ve onların kanlarının, ırzlarının ve mallarının helal olduğuna dair bir tane hüküm getirsin de biz her şeyi bırakalım, tekrar eski hayatımıza dönelim. Yok böyle bir şey. 550'de bir ara ders yapıyorum. Bir gün benim yaptığım derse benden önce Iraklı birisi gelmiş. Gittim böyle sarıklı maruklu cübbeli, önünde rahle, rahlesinde Arapça, koca bir kitap, Arapça okuyor, anlatıyor. Biz de oturduk edebimize dinledik. Dersin sonuna doğru kitapta okuyarak işte Ehl-i Şia Hazreti Ayşe validemize haşa ve kelle bilmem nedir bilmem falan bilmem bilmem. Dedim ya hocam bir dakika hele. Ehl-i Şia'nın Hazreti Ayşe validemize bilmem ne dediğine dair senin delilin nedir dedim. Aha dedi elimdeki kitap dedi. Neymiş dedim o kitap? İşte Şia bir alimin kitabıymış. Bir dedim o kitabın üzerinde şey var mı? İrşad-ı İslam Bakanlığı'nın damgası var mı? Var dedi. Dolayısıyla ben artık bir şey diyemez hale geldim. Dedim o kitabı alabilir miyim? Al dedi. Aldım kitabı götürdüm. Tayyar Şafak'ı duymuşsunuzdur. Bu fıkıh sinneyi tercüme eden arkadaş. 500'lerdeki bir caminin imamıydı. Dedim hocam hele şu kitabı bir incelesene bakayım. Ayşe validemize şey diyormuş. Böyle böyle diyormuş. Aldı bir hafta sonra getirdi kitabı. Dedi ya böyle diyen Allah'tan korusun dedi. Adam dedi ilmi bir kitap yazmış. Ayşe validemizin olayını aktarırken o olay hakkındaki rivayet edilen, söylenen sözleri aktarmış. Altına da demiş ki işte bu uydurmadır. Bizim bu meclise gelen hoca o aktarılan yani tarihten alınan notu adam aktarmış. Orayı işaretliyor. Bu uydurmadır. Biz Şialar asla böylesine inanmıyoruz. Yerini adam muhatapların hiçbirisi Arapça bilmiyor. İkincisi üstünde dedim şeyin damgası var mı? İrşad-ı İslam Bakanı'nın dedi ki deri bir cilt üstüne kalemle İran bayrağı çizilmiş. Yani İrşad-ı İslam Bakanlığı'nın da şeyi yok gene. Yani damgası da yok. Yani bunu da şeyden dolayı söylüyorum. Biz bugün kaynaklar içerisinde İrşad-ı İslam Bakanlığı'nın onaylamadığı, onay vermediği hiçbir kitabı da Şia alemini bağlar bir kitap olarak algılamıyoruz. Çünkü tarihte niye nice zırhlık Şia gelmiş? Mesela Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğuna kanaat getiren Sünni alemde 8 tane alim vardır. Şia alemde 3 tane alim vardır. Biz bugüne kadar hiçbir zaman Sünniler Kur'an'ın eksik olduğuna inanıyor demedik. 8 tane alimleri var. Ama Sünniler o taraftan beri bizim tarihimizdeki muteber olmayan 3 tane adamın sözünden dolayı Şialar Kur'an'ın eksik olduğuna inanıyorlar, yaygarasını kopardılar. Bu taktikleri eğer bilirsek, temel metodolojiyi bilirsek karşılaşabileceğimiz her türlü olguya bu refleksle karşı koyabiliriz. Temel düstur. Şialar hangi renkte olursa olsun ben Müslümanım diyenin İslam'ına hükmetmiştir. Yine Seyyid Ali Sistani'den örnek aktarayım ki bundan 8 ay önce miydi, 9 ay önce miydi ne medyaya da düştü. Biliyorsunuz gece gündüz Sünni kardeşler Irak'ta Şiilerin yoğun olduğu yerlerde bomba patlatıyorlar. Şiaları katlediyorlar. Yine öyle bir katliam günü Seyyid Ali Sistani çıktı dedi ki Irak'ta tek bir Şii kalmayıncaya kadar bizi katletseler de biz Sünni kardeşlerimizin kanını helal bilmeyeceğiz. Allah ömrünü uzun eylesin. Allah samimi, sadık, muhlis, sünni kardeşlerimizi kendilerini yanıltan ve yanlışa sevk eden alimlerin tasallutundan halas eylesin. Bizim sünni kardeşlerle hiçbir problemimiz yok. Bizim derdimiz bile bile hakkı ters yüz eden ve sünni kardeşlerin de itibarını celbetmiş, muhabbetlerini celbetmiş alimlerdir. Bizim sünni halkla hiçbir alıp veremediğimiz yoktur. Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Allah hepsini kendisinin rızası çerçevesinde amil kılsın. Amin. Allah hepinize razı olsun. Amin.